Ayrım 4.
Hukukun yorumu yargıcın bir dizi moral ve entelektüel niteliklerle donatılmasını zorlayacaktır. Bu moral özelliklerin başında sabır ve soğukkanlılık gelir. İkinci moral özellik ise çıkar gözetmeksizin hukukun buyruğunda ve gerçeğin ardında olmaktır. Her şeyden önce yargıç ve özellikle ceza yargıcı homo legalicus, yanı ağır basan bir kişidir. Hukuk kurallarından ödün vermesine göz yumulamaz. Bu erdem eksikliğinin tarihte örnekleri olmuş, hukuk her iddiayı destekleyen gerçeklerle dolma tehlikesi göstermiştir. Hukukun bu çirkin yönünü vurgulayan tanım, Bertanım'dır. Hukuk hukukçulardan başka herkesin bildiğini yöntemli olarak görmezlikten ve bilmezlikten gelme sanatıdır. Bu çirkin yöntemle önce ulaşılmak istenilen amaç saptanmış, sonra da yüz karası gevşek ve şişkin biçimlerle, bilimsel sürçmelerle bunu meşrulaştırma, lejitimasyon çabasına girilmiştir. Şu benzetmenin bu yöntemi somutlaştırmaya yarayacağını sanıyorum. Önce dünyanın düz olduğu söylenmiş, sonra da bunu kanıtlayacak yapay gerekçe aranmıştır. Gerekçe bulunduktan sonra da çekici kasayı yüksek sözcüklerle ve üslubu müzeyyenle süslenip avuğu şekerle yutturulmuştur. Dürrizade'nin atayı başkaldırıcı ilan edip ölüme hüküm giydiren fetvası insanlığa ve yurda ihanetin hukuk kılığına girmiş en usta ve en çirkin örneğidir. Fransa'da 14 Kasım 1918 tarihli yasa 2 Ağustos 1914'ten 26 Ağustos 1944 ve 26 Kasım 1944 tarihli kararnameler. 16 Haziran 1940'tan geçerli olmak üzere geriye doğru yürüyerek yeni suçlar yaratmış, evrensel hukuk bildirgelerine ve anayasalara giren suçların yasallığı ilkesini hiçe saymışlardır. Oysa gerçeğin peşinde çıkar gözetmeden koşmak zorunda olan hukukçu, onu yalnızca hukukta arar ve bulur. Hukukun meşrulaştırmaya, lejitimasyon gereksinmesi yoktur. O yalnızca doğrulamanın, justifikasyon ardındadır. Sonuçlardan ve amaçlardan yola çıkarak ısmarlama gerekçelere, enstrümantal yöntemlere kapalıdır. Lojizm içredir, paralizm değil. Bu moral nitelikler entelektüel niteliklerle güçlendirilmelidir. Yargıç akılcı olmalı, en gerçek yol gösterici bilimin güdümünde yorum yapmalıdır. Bir tabula rasayla kafasındaki Pascal'ın kutsal putlarını Spencer'ın önyargı yapıcıları dediği duyguları atmalıdır. Bunlar da yetmez. Ulaştığı sonuçları geniş bir perspektif içinde bilimsel dayanışma ve geriye doğru yoklama yöntemiyle durmadan bıkmadan değerlendirmelidir. Nesnel olabilmek yargıcın her an yeniden kazanması gereken bir bilinçtir. Soruna belli bir uzaklıktan bakmalı, vardığı sonuçları kendisine karşın olduğu gibi sergilemeli, onlara teslim olmalıdır. Bu teslimiyet elbette eleştiriye hayır demek değildir. Tersine bu sonuçlar da bilimsel kuşkuyla irdelenecektir. Hukukta, bilimde eski köye yeni adet getirmekten kaçınma, böyle gelmiş böyle gitmeli mantığı uygitsincilik, konformizm geçerli değildir. Eski ünlülere başvurmak ama onların tanıklığıyla yetinmemek gerekir. Tersi durumda eskileri yineleme çağına, orta çağa dönülmüş olacaktır. Bu ise her gün yenmemiz gereken skolastiktir, gelişmenin durmasıdır. Çünkü hukuk düşüncelerin dökümüyle değil, eleştirilip geliştirilmesiyle yaşar. O yüzden hukukta yargı diyalektiği çevrimine girmemiş, tartışma ve eleştiri öncesi görüşlerin yargı kararlarına esas olamayacağı kuralı temel ilkedir. Yasalarını alıp uyguladığımız ülkelerde özellikle toplu yargıda hüküm vereceklerin duruşmadan önce dosya inceleme yasağına uymak zorunda olmalarının anlamı büyüktür. Amaç duruşma öncesi önyargıların ve koşullanmaların oluşmasını engellemektir. Çünkü hüküm yazılı nitelikteki ön soruşturma tutanaklarına göre değil, sözlü doğrudan doğruya ve yargı diyalektiği kurularak tartışmalı, yüze karşı yapılan duruşma sonunda oluşan vicdani kanıya göre verilecektir. Binlerce yılın deneyimleri sonucu ulaşılan bu ilke öylesine önemlidir ki, çoğu kez hemen hemen ön soruşturmanın tekrarı olduğu halde, uygar dünyada artık duruşma yapılmadan kimse yargılanıp cezalandırılmamaktadır. Ayrıca duruşmaya katılmamış yargıcın hüküm kuramaması, toplu yargıda duruşmaya ya da görüşmeye katılmamış yargıcın hükme katılamaması kuralları hep bu yargı diyalektiğini kurmak, önyargısız ve koşullanmasız bir hükme ulaşmak kaygı ve amacıyla konulmuşlardır. Ceza yargılama y.md. 381-382 hukuk yargılama y.md 383-384. Tersi tutum verilen hüküm ya da kararın hiçlik, nulite, butlan, yaptırımıyla sakat doğmasına yol açacak ve duruşma ya da görüşmenin yeni baştan yapılması zorunluluğunu doğuracaktır. Hukukçu şu sorumluluğun bilincini kazanmalıdır. Hukukun ne olduğunu, juris dicto, düşünürler ve yasa yapıcıları değil, yargıçlar söylerler. Bunu söyleyebilmek için onun elinde yasanın dili, anlatım biçimi, sistematiği, doğuş nedeni, toplumsal uygulama alanı ve amacı gibi araçlar vardır. Yasal metnin anlatımı, sistematiği, yeri, doğuş nedeni yasanın temel amacıyla, ratio legis, bütünleşmelidir. Yasa yapılırken yasanın doğuşuna yol açan yasacının öznel iradesi, occasio legis, onun uygulamada kazanması gereken yarınlara yönelik nesnel iradesini gölgelememelidir. Yasa kökeni dün de bugündür. Aristo'nun dediği gibi yasaya dünün değil bugünün giysisi giydirilmelidir. Çıkardığı yasanın nesnel iradesini uygulayanların bulunmamasını sağlamak ve kendisine soru sorulmasını önlemek için. Solon'un kimsenin bilmediği bir adaya çekilmesi bu bakımdan düşündürücü bir davranıştır. Öte yandan metnin dar kalıplarına da bu temel iradenin sığmayacağı düşünülmeli. Hukukun solunun darlığı çekmesi önlenmelidir. Ancak glasatör hukukçuluğu nedenli zararlı ise bu nesnel iradeyi normun sınırları dışında aramakta o denli tehlikelidir. Özellikle ceza hukukunda yasallık ilkesi uyarınca hukukun değil hukuk biliminin ışığında yasanın yorumu geçerlidir. Bella Vista. Bunun ötesindeki her yorum yasa koyucuya özenlik ve hukuki demagojiyi yorumsanmaktır. Adalet ve adaletin sorunlarıyla ilgilenmek her insanın, her aydının ödevidir. Her şeyini ortaya koyarak adli yanılgıyla savaşan Zola'ya verilen ceza, kuşkusuz onun başına konan bir ölümsüzlük tacıdır. Ölümünden sonra kemiklerinin ulusal kahramanların yattığı Pantheon'a taşınmasının başlıca nedeni de onun yalnızca dünya dillerine çevrilen yapıtları değil, adalet uğruna verdiği savaşta ulusunun onurunu da kurtarmasıdır. Adaletsizliğe boyun eğmeyenleri yaratabilen bir halk, büyük ve özgürlüğe yaraşır bir halktır. İnsanın biricik sığınağı olan hukukun onuru ve saygınlığı, boşunalık duygusuyla ve vurdum duymazlığa gerekçe aranarak değil, ancak onun üzerine kristal özeniyle titrenerek korunabilir. Cumhuriyet döneminin Türk hukukçusu ve aydını bu sınavdan her zaman yüz akıyla çıkmasını bilmiştir. Bu düşünceyi herkesin paylaşacağına inanıyorum. Bağnazlık. Adam Sanat, Aralık 1992. Midenin işi sindirmek, beynin işi düşünmektir. Ancak tek bir besini sindirebiliyor, öbürlerini reddediyorsa o mide. Tek bir düşünceyi inancı algılayabiliyor, ötekileri püskürtüyorsa o beyin hastasıdır. İşte beynin bu hastalığına sertleşip katılaşmasına ben bağnazlık, dar kafalılık, taassup, softalık, fanatizm diyorum. Sendromun belirtileri ise ortadadır. Özsüz, içeriksiz, aşılmış yargılarla, inançlarla biçimlenen, mekanikleşen, zeka bönleşmiş, zorba bir otizme teslim olmuştur. Tıka basa doludur. Ne ışık saçar ne ışık geçirir. Toptancı ve tekerce yargılar ilke boyutuna, kutsal söz, mitos katına çıkmıştır. Eleştirilemez, inişilemez. Tabu. Varsa yoksa mutlak doğru odur. Çok boyutlu gerçeğin bütünü üzerinde tasarruf iddiasındadır. Tek yargıya, tek inanca tapınmak serbest, ondan kuşkulanmak, düşünmek yasaktır. Kim ki bu yasağa uymaz, hemen haydut Prokrustes'in demir yatağına yatırılır. Boyu kısa ise uzatılır, uzunsa kesilip kısaltılır. Amaç tek görüşlü, tek inançlı, tek yargılı, tek boyutlu bir örnek, uygun gitsinci kul insan üretmektir. Önüne çıkan engelleri kan dökerek, vurun kahpeye rolünde zorbalaşarak acımasızca yok eder ve amacına doğru ilerler. Engizisyondur. İsterse dünya güneşin çevresinde dönsün, Galile'yi mahkum eder. Ateştir, burnuyu diri diri yakar. Bıçaktır, Nesime'nin derisini yüzer. Yağlı ilmiktir, her çiçekten bal eyleyen, Pir Sultan Abdal'ın gül boynuna Hızır Paşa'nın kirli elleriyle dolanır. Bağ testeresidir. Kubilay'ın başını koparır. Fırsatçıdır, sinsidir, makyavelcidir. Tarihin en ışıklı dönemlerinde bile gizlendiği yerden çıkmasını başarır. Collège de France'daki derslerinden birinde Michelet'in Büyük Yüzyıl Baylar, 18. yüzyıldan söz ediyorum dediği yüzyılda bile dinsel bir tören alayını selamlamayan ve Voltaire'in felsefe sözlüğünü öven bir şövalyenin önce dilini koparmış, sonra başını kesmiş, cesedini yakmıştır. 20. yüzyılda Hitler'dir. 20 milyon insanı yok ederek 23 Ağustos 1572 gecesi Saint Barthélemy kıyımına taş çıkarmıştır. Çünkü bağnazlığın her dönemde tapınma bekleyen putları, tapınan kulları ola gelmiştir. Onlarla tartışılmaz ki. O yüzden de Gizo ve Michelet'i üniversiteden kovan, yıldızlar düşmez diyen Pirinelli'yi kırbaçlatan, dünyalar çoktur diyen Campanella'yı 27 kez sorguya çeken, kan dolaşımının gizlerini çözen Harvey'e işkence eden, Pascal'ı din, Montaigne'i ahlak, Molière'i de din ve ahlak adına aforoz eden odur. Bağnazlık her zaman kişi zamirinin birinci tekiliyle konuşur ve tutum takınır. Kapalılığın, gizliliğin, gevşek ve sahte şişkinliğiyle sürgüt salgılar ama üretmez. Sürgüt aynı küvette, aynı suyla yıkanan bir yaratık gibi kirlidir. Bu aslında onun ürediği ortamdır da. Evet, sözü bağnazlığın ürediği ortama getirmek istiyorum. Bir ülkede düşünce özgürlüğü, kurulu düzeni kınamayı, eleştirmeyi, mahkum etmeyi, devlet gibi düşünmeme özgürlüğünü içermiyor, onu yalnızca ölmeyi öngörüyorsa, orada bağnazlık kaçınılmaz sonuçtur. Esasen bir toplumda herkes aynı şeyi düşünüyorsa, kimse bir şey düşünmüyor demektir. Bu düşünce o an için iyi bile olsa, yarın için yetersizdir. Gülü herkes sever. Ama yalnız güllerle bezenmiş papatyasız, kardelensiz, lalisiz, tek düze bir dünyaya kimse katlanamaz. Hele öbür çiçekleri tanıyanlar için ne büyük bir felakettir bu. O yüzden bağnazlık, körleştirme, karartma, obskürantizm yöntemini seçer. O bilgisizlik ortamında ürer. Çünkü bilinmeyenin kutsallaşıp dokunulmazlaşacağını bilir. Körleştirme ortamında yaşar. Zira karanlıkta bütün renkler aynı görünür. Konserve ve yalın kat görüşler kolaylıkla yutulurlar. Şimdi de bağnazlığa karşı savaşım yöntemi ve ortamı üzerinde durmak istiyorum. Bağnazlık ancak kuşku yöntemiyle hoşgörü ortamında yok edilebilir. Yunan felsefesi diyordu B. Russell, Olimpos tanrılarının varlıklarından kuşkulanmanın çocuğudur. Yerleşik yargıların yöntemsel kuşkuyla, acabalarla sorgulandığı, eleştiri kaçağı hiçbir düşüncenin bulunmadığı, ilişilemez kutsal sözün mitos değil, her zaman ilişilebilir sözün, docta ignoratio başladığı dünyanın ön yargısız, bu nedenle de sağlıklı beyinlerle algılanıp yorumlandığı, bilinenlerin askıya alınarak, Husserl yeni baştan gözden geçirildiği bir yerde bağnazlık yaşayamaz. Kuşkusuz kristalleşmiş, mumyalaşmış, ilişilemezleşmiş bilimsel düşünce becerisi, ham yerleşik yargılar, boş inançlar ve vuruşta yok edilemezler. Ölmeden önce onları yıkmak için biraz daha süre isteyen Huma, cehennem kayıkçısı Caron, olmaz demişti. Bunun için yüzlerce yıl gerek. Nitekim Voltaire'in, gerçek düşünür Kant'ın, beni dogmatik uykudan uyandıran dünyanın en büyük bilgesi dedikleri Huma, 1745'te, bağnazlık Edinburgh Üniversitesi'nden kovmuştu. Ancak 231 yıl sonra 200. ölüm yıl dönümünde aynı üniversite uluslararası Hume kurultayı düzenleyerek günah çıkarttı. Eğer bağnazlığın en ılımlısı skolastik ise o da Aristo yanıldı diyenlerce yenilmiştir. Böyle beyinler hep genç kalırlar. O vid, ruh bedende yaşlı olarak doğar. Beden ruhu gençleştirmek için yaşlanır. Eflatun, Sokrat'ın gençliğidir derken haklıydı. Oysa bağnazlığın ruhu sürgüt yaşlıdır, öyle kalır. Çünkü o hep yaşlı ruhlara tapar. Onun yerine hep başkaları düşünür. Yeni düşünceleri Habil'in gözü gibi kovalar. Bayet'in şu coşkulu sözlerini özetlemenin tam sırasıdır şimdi. Gerçeğin toplum bilimsel anlayışının zaferine karşı koyan şey alışkanlıktır. İlişilemez diye bilinen yargılara karşı çıkanlar, ilkin düşman ilan edilir, kimileğinde öldürülürler. Başkalarından ayrı düşünenlerin karşısında skandal diye haykırılır. Ancak zaman geçtikçe anlaşılır ki, insanlık büyük ilerlemelerin çoğunu tarihin bir döneminde skandal yaratmayı göze alan özgür düşünürlere borçludur. Calvin, Rabelais, Voltaire, Diderot, Rousseau, Lamennais, Renan, Comte birer skandaldılar. Niçin? Çünkü düşünce özgürlüğünün bekçileri gerçeğin gerçeği diye adlandırılan yerleşik gerçeğe saldırmak yürekliliğini göstermişlerdir. İş olup bittikten sonra da şöyle denilmiştir: saygı ve minnet skandal yaratanlara. Çünkü düşüncenin önden yürümesi onların sayesinde olmuştur. Mutlakçı anlayışın yeryüzünün tüm çocuklarını asla birleştirmediği 20 kez, 100 kez, 1000 kez kanıtlanmıştır. Hangi sistem ötekilerle çatışmamıştır ki? Batıdaki doğru doğuda yanlış. 12. yüzyılın doğrusu 16. yüzyılda yanlış. 19. yüzyılın doğrusu 20. yüzyılda yine yanlıştır. Üstelik belli bir okulun içinde bile değişime uğrar gerçek. Nerede ki bizim için o denli çekici bulunan gerçeğin gerçeği olduğu gibi korunur, orada değişim yok demektir. Oysa her an ve her yerde değişmez, değişmiştir. Öyleyse değişmez ve kesin gerçeği izlediğini savunan aslında hiç kimsenin asla yetişemeyeceği bir gölgeyi izliyor demektir. Herkes kendi sisteminin mutlak gerçekliğine inanırsa şiddet kaçınılmaz olur. Düşünürler ve halklar belli bir dönemde aynı sorun üzerinde herkesin aynı biçimde düşünecekleri bir günün gelmesini boş yere bekleyip dururlar. Böyle bir gün asla gelmedi, gelmeyecek de. Çünkü böylesine teklik içinde özgürlük, varlık nedenini ve erdemini yitirir. Oysa ulusal birlik ancak çeşitliliklerin, başkalıkların insanca tartışıldığı bir ülkede sağlam kurulabilir. Düşüncelerin çeşitliliği ortak zenginliktir. Benim gibi düşünenler kardeşim, düşünmeyenler iki kez kardeşimdir. Bağnazlığın yıkılması için yöntemsel kuşkuyla her şeyin gözden geçirildiği bir hoşgörü ortamı tek elden yaratılmalıdır. İncil'in yorumunu kilisenin tekelinden kurtaran reform, St. Thomas'ın İncil'e ve Aristo'ya dayalı insan düşüncesine koyduğu çerçeveyi parçalayan Rönesans böyle bir ortamda doğdu. Hoşgörünün ontolojik öğesi bedensel, ruhsal, düşünsel açılardan her insanın başkalarına katlanmıştır. Çoğulcu sivil toplumun temelinde kafa sayınca düşünce, yürek sayınca sevgi, Tolstoy vardır. Sivil toplum insanı hiçbir dogmaya bağlamadığından özgürlükçüdür. Bugünün doğrusunun yarının yanlışı olabileceğini bildiğinden eleştirel, bugünün yanlışının bile yarının doğrusunu hazırladığına ve insan zekasının sınırlanamayacak biçimde yaratıcılığına inandığı için hoşgörülüdür. Karşıt görüşlerin yaşam hakkını da savunur. Tekelci bencil değildir. İnandığı gerçekleri sonuna dek savunacak oranda omurgası dik, çürütüldükleri anda yeni gerçeğe teslim olacak denli saygılıdır. Asla uygutsinci değildir. Bilimsel düşüncenin zorbalığa gereksinme duymadığını, yalnızca mutlu ailelerin söz özgürlüğünün olduğu bir toplumda iyi bir boşanma yasasının yapılamayacağını Lasky bilir. Hoşgörü toplumunda insan kullaşmaz, bireyselleşir. Düşünmekten vazgeçmediğinden gerçek bir yurttaştır o. Demokrasi hoşgörü değerine dayanır. Bu erdemi değeri yok edecek görüşlere izin verebilir mi demokrasi? Hoşgörü, hoşgörüsüzlük akımlarına göz yumacak oranda cömert ve hoşgörülü olabilir mi? Ben bu tartışmada evet diyenlerin yanında yer alıyorum. Çünkü demokrasi gerginlikleri ve çatışmaları yok eden bir rejim değil, ama onları dehasıyla yumuşatarak bir arada yaşatan bir barış tekniğidir. Bu bağlamda demokrasi otoriter bir rejim değildir. Ancak eylemli zorbalığı bile hukuk içinde çözecek oranda otoritesi olan bir hukuk devletinin ta kendisidir. Tıpkı Veysel'in sevgilisi Kara Toprak gibi. Karnın yardım kazmayınan belinen, yüzün yırttım tırnağınan elinen, yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yârim Kara Toprak'tır. İşkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Dogmacılıktan laik anlayışa. Cumhuriyet 29.1977. Tanrı korkusuna dayanan öbür dünya, eskatoloji anlayışından insan sevgisine yaslanan akılcı laik anlayışa ulaşıncaya dek gözyaşı kan karışımı serüvenler yaşamıştır insanlık. Hem de sık sık anılası eskimeyen serüvenler. F. de Cloche'a göre ilk çağlı kentte her halk kendi tanrısına tapıyor, her tanrı da kendi halkını yönetiyordu. Özellikle Yunan kentlerinde din doğa ötesinde değil, Börşar'a kültürün tanrılaşması dedirtecek oranda doğa içi kültürle bütünleşmişti. İnsanlaştırılan Olimpe tanrılarının çapkınlıkları Hristiyanlara sermaye olacaktır ileride. Buna karşın eski Yunan'da da dinsel inançlarla özgür düşüncenin savaşımı vardır. Sokrates öldürülür, Anaksigoras kovuşturulur, Protagoras sürülür. Roma'ya Helen felsefesi sızınca din-düşünce çatışması yoğunlaşır. Atom ozanı Lucretius bilim adına tanrısal olanı reddeder. İmparatorluk inanmayana hoşgörüyle bakar. Ama Hristiyanlara ve öbür tanrıları aşağılayan Yehovacı Yahudilere baskı artar. Tiber'e göre kutsal Augustus'e saygısızlığı cezalandırmak tanrısal adaletin bileceği iştir. İnsan adaletinin değil, açık dinsizlik gittikçe hoş görülmez. Konstantin'in Milano buyrultusu 313 inanç özgürlüğünden yana ama düşünce özgürlüğüne karşıdır. Devlet temelinin sarsılmaması için dine teslim olmuş, Hristiyanlık da devlet dini diye benimsenmiş, düşünce özgürlüğü pahasına siyasal yapının harcı olmuştur. 316 yasası kurban törenlerini puta taparlığı yasaklamış, 435 yasası çok tanrıcıların tapınaklarının yıkımını, karşı gelenlerin öldürülmesini öngörmüştür. Ne ki çok tanrıcılığa karşı zafer kazanan kilise, bu kez dogmacılığı reddeden karşıt inançlılarla eretik çatışmaya başlamıştır. Ancak bu birikiler düşünme hakkını benimser gibidirler ama özgür düşünceden, akılcılıktan ve gözlemden yana değildirler. Tanrısal esine, vahiy, inanır ve bir adım ileri giderek bu esini kişisel olarak yorumlama hakkını savunurlar. Kilise kendi bütünlüğünü bozduğu için ona da savaş açar. Sezarların yazgısına ortaktır, onların bekçisidir. Sezarlardan da kendisinin bekçileri olmalarını ister. Karşıt inançlılara karşı savaş hızlanır. 385'te kan akar. İmparator Maxim, Priscilla ve çömezlerinin kafalarını kestirir.